Gündem enerji.
Merhabalar sevgili dinleyenlerimiz, Gündem Enerji'den yine bir Ankara'dan pazartesi gününden hepinize merhabalar diliyoruz. Programımızın yapımcısı Gülşen Aybaz, teknik masada sesimizin size ulaşmasını sağlayan arkadaşımız Sefa Aktan ve ben sunucunuz Mahmut Gürer. Bugün saat 15.05'e kadar birlikte olacağız. Bizlere ulaşmak için 0090-312-463-3419 ve 0090-312-463-3421 numaralı telefon numaralarını kullanabilirsiniz. Ayrıca yayınımızı www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden de dinleyebilirsiniz. Bugün aslında çok önemli bir konuyu konuşacağız. Geçen haftanın gündemi büyük oranda Türkiye-Irak ilişkileriydi. Zira karşılıklı ziyaretlerde çok önemli bir ivmelenme oldu. Önümüzdeki süreçte de bunun devam etmesi bekleniyor. Güvenlikten ticarete ama en önemlisi enerjiye pek çok konuda önümüzdeki süreçte işbirliği yapılması öngörülüyor. Bağdat-Ankara hattında ve konuyu uzman bir isimle konuşacağız. Orta Doğu Araştırmaları Merkezi Irak Çalışmaları Koordinatörü Bilgay Duman konuğumuz olacak. Hoş geldiniz.
Teşekkür ederim.
Şimdi az önce de söyledik. Geçen hafta aslında beklenen ama açıklanmasıyla birlikte sürpriz bir ziyaret meydana geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın Bağdat'a gitti. Orada bir güvenlik toplantısı yapıldı ve önemli sonuçları çıktı. Evet. Şimdi tabii ki enerjiyi konuşacağız ve gündemimizin önemli maddesi bu ama güvenliği konuşmadan da ve enerji güvenliğini konuşmadan da enerjiyi konuşamıyoruz. Bu toplantının önemi nedir acaba? Neden gitti bakanlarımız oraya?
Tabii özellikle Irak olunca güvenliği konuşmadan yapamıyoruz. Çünkü belki de son 40 yılın en önemli maddesi Irak'ta güvenlik. Ondan önce izin verirseniz bugün 18 Mart. 18 Mart Çanakkale şehitlerimizi buradan rahmetle anıyorum. Çanakkale Zaferi'nde ayrıca tekrar buradan anıyorum.
Evet, Çanakkale Zaferi ve milletin uyanışı olmasaydı bugün burada zaten olamayacaktık,
evet,
muhtemelen.
Evet, evet. Ki hani kanın kana karıştığı bir yer. Aslında Irak konuşuyoruz. Irak da aslında Çanakkale'den de pek farklı değil. Aslında bakımda Kuttule Mağara ve ben en son geçtiğimiz hafta Bağdat'taydım. Bağdat'ta da Bağdat şehitliğimizi ziyaret ettiğimizde kanın kana nasıl karıştığını orada çok daha fazla gördük. Vesileyle tüm geçmiş şehitlerimizde bu mübarek günlerde Ramazan aylarında Ramazan ayında şehitlerimizi tekrar buradan rahmetle yad ediyorum. Dinleyenlerimize Ramazan'ı mübarek olsun. Dediğiniz gibi güvenlik çok önemli. Biz de bugün itibariyle Irak noktasında güvenlikle ilgili konularda çok daha aynı düzeye gelmeye başladık gibi gözüküyor. Aslında bu bir süreç, yani hani bugünle sınırlamamak lazım. İzin verirseniz biraz daha böyle süreci geçmişten günümüze kadar getirirsek, yani çok
pek de detaylandırmak lazım.
Tabii detaylandırmak lazım. Özellikle 2019 sonrasını biraz daha detaylandırmak lazım. Türkiye tarafından hani Irak geçmişinde biraz daha belki hani iç politikayla, Irak iç politikasıyla değerlendirmek gerekiyor ama Türkiye'nin özellikle 2019'da başlayan Pençe Harekatları serisiyle beraber Irak'ın kuzeyinde etkin bir terörle mücadele konseptine geçtiğini gördük. Neydi bu terörle mücadele konsepti? Şimdi ben tabii bir askeri uzman değilim ama konuyu yakından takip etmemiz nedeniyle zaman zaman askerlerle de yapmış olduğumuz temaslardan biraz daha literatürü öğrendik. Türkiye daha önce alan kontrolü seviyesinde bir
strateji
üretiyordu Irak'la ilgili özellikle. Ama Suriye öncesinde, daha sonrasında Irak'ta alan hakimiyeti konseptine geçmeye başladı. Bu neydi? Gidiyor, terörü yerinde imha ediyor ve orada kalıyor. Bunu zaten hani Suriye'de güvenli bölgeler oluşturarak, evet, yaptık. İşte Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınar harekatları ile beraber güvenli bölgeler oluşturduk. Ama Irak'ta bunu yapabilmek çok kolay değil. Zira Irak coğrafyası ile İran coğrafyası birbirinden çok farklı.
Evet.
Yani Irak coğrafyası çok dağlık, dik, sarp ve yani 3000 kilometrelik dağ, 3000 metrelik dağların olduğu bir coğrafya.
12 adet dağ var. Yani sevgili dinleyicilerimize söyleyelim ve öyle yüksek ki ve teröristlerin de geçiş noktası buralar. Kontrol etmek oldukça zor.
Yani şöyle, ben bu bölgede birkaç kez saha çalışması yapma imkanı buldum. Bazı noktalarda gökyüzünü göremiyorsunuz. İnanın hani dağların kapattığı alanlarda. Biz de şimdi bölgeye gitmeden hep diyorduk ya, buraları nasıl vuramıyorlar? Nasıl buralarda işte bunlar çok rahatça saklanabiliyor? İşte bizim silahlarımız çok çok güçlü hava araçlarımız var, işte helikopterlerimiz var ama bölgeye gidince anlıyorsunuz ki yani bazı noktalarda dediğim gibi öyle dağlık alanlar oluşmuş durumda ki dağlar koruma ortaya çıkartmış teröristlere ve geçen gün Yaşar Güler'in de Savunma Bakanı Yaşar Güler'in de yaptığı açıklamalarda da ifade ediyordu. Bu adamlar 40 yıldır buradalar. Yani bugün burada değiller. 40 yıldır buradalar ve bazı noktalarda 3 katlı 4 katlı mağaralar inşa etmişler. Yani şimdi işte uçaklarla hava araçlarıyla istediğiniz kadar vurun ama o kadar derinlere inmiş ki o mağaralar, o geçiş hatlarında o kadar sık geçişler var ki ister istemez teröriste ulaşamıyorsunuz. Bu nedenle Türkiye ne yaptı bu Pençe Harekatları serisiyle beraber? İşte Pençe 1, Pençe 2, Pençe 3, daha sonrasında Pençe Kaplan, işte Pençe Kartal ve en sonunda Pençe Kilit Harekatları'yla sizin söylemiş olduğunuz 12 dağın özellikle 7-8 bölgesinde işte Gara bu konuda biraz daha sıkıntılı, biraz daha güneyde 35 kilometre güneye iniyorsunuz ama onun dışında Haftanin, Sinat, Avaşin, Basyan, işte Metina, Hakurk bu alanların tamamında Türkiye her bir operasyon farklı isimlendirilmesinin sebebi buydu. Her bir alana gitti, müdahale etti ve o alanlarda kaldı. Bu alanlarda kalarak alanlar arası geçişleri kapatmaya çalıştı.
Sanırım zaten hem Sayın Cumhurbaşkanı'nın hem de Milli Savunma Bakanı'nın sözünü ettiği bu koridoru kilitleyeceğiz kavramı da bundan kaynaklanıyor.
Evet evet, yani işte Pençe Kilit Harekatı'nın amacı da oydu. Yani bu ki Pençe Kilit Harekatı da yani 17 Nisan 2022'de başladı yanlış hatırlamıyorsam. Yani neredeyse 1,5 yıldır devam ediyor. Bu geçiş hatlarını şimdi tamamen kapatılmaya, bu geçiş hatları kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Şu an iki sorunlu bölge var, ZAP ve Gara. Gara'ya dediğim gibi biraz daha inebilmek çok daha zor, daha güneyde kalıyor ama ZAP bölgesi biraz daha odak noktası haline gelecek. O yüzden bu süreç bugünle ilgili değil. Tabii Türkiye bu operasyonları yaptıktan sonra özellikle Irak'ın kuzeyindeki dağlık alanda PKK'nın ciddi anlamda baskılandığını gördük. Çünkü Türk askeri gitti orada belli noktalar, belli askeri noktalar elde etti ve o noktalarda kalarak geçişkenliği, işte terör örgütü elemanlarının lojistik destek sağlamasını, adam devşirmesini, bölgeler arası geçişini engellemek durumunda kaldı.
Yani böyle olunca ne oldu? Dinleyicilerimizi hatırlatmak için araya giriyorum ama kış yapılanması, yaz yapılanması kavramları vardı daha önce. Tabii, terör örgütünün yaz yapılanmasına darbe vuruldu, kış yapılanmasına darbe vuruldu diye açıklamalar gelirdi. Bu harekatlarla birlikte artık kış yapılanmasıdır, yaz yapılanmasıdır işte vesaire gibi bir kavram ortadan kalktığını anlıyoruz.
Tabii, alana terörle süreklilik, terörle mücadelede süreklilik kazandırıldı. Yani sürekli ve noktasal operasyonlar da artırıldı. Tabii burada bence Türkiye'deki güvenlik bürokrasisinin de kendi arasındaki o koordinasyonun artırmasının ve ortak çalışma sistematiğinin güçlendirilmesinin de bence çok büyük etkisi var. Çünkü işte en son ziyarette de gördük. Tüm güvenlik bürokrasisi bir arada hareket ediyor ve aralarında ciddi bir uzlaşı ve işbirliği var. İşte ne diyoruz? İşte askeri harekat düzenlenirken işte Genelkurmay ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın ortak operasyonuyla şu nokta operasyonuyla işte şu kişi etkisiz hale getirildi diye böyle ortak operasyonların da yapıldığı bir sürece evrilmeye başladı. Milli İstihbarat Teşkilatı bu konuda özellikle hem sahadan aldığı istihbaratla hem kendi istihbarat unsurlarıyla hem silahlı hava unsurları, işte insansız hava araçları, silahsız insan hava araçları, insansız hava araçlarıyla beraber çok güçlü bir bölgede denetimsel yapı elde etti. Türk bürokrasisi, Türk güvenlik bürokrasisi. Bu konuda Türkiye'nin üretmiş olduğu savunma sanayinin de bence çok büyük etkisi var. Hepsi üst üste geldiğinde bugün Türkiye sınırlarından terör örgütünü gittikçe güneye doğru baskılandığı, gittikçe elimine edildiği bir süreçle karşı karşıya kaldık.
Bir 30 kilometre söylemi var. 30-40 kilometre söylemi var. Terör örgütünü saldıramaz hale getirebilmek için 30-40 kilometrelik bir güvenli bölge oluşturulması kavramı. Peki bu ne anlama geliyor? Çünkü bu bölgenin oluşturulması her açıdan çok önemli. Yani işte söylüyoruz programımızın adı Gündem Enerji. Enerji projeleri açısından da, ulaşım projeleri açısından da, hatta altyapı projeleri açısından bile bölgenin çok önemli. Tabii. Bu ne anlama geliyor?
Yani biraz önce konuştuğumuz gibi yani güvenliği sağlamadan ne yaparsanız yapın bu projelerin devamlılığını, sürekliliğini sağlamak, işte enerji akışını sağlamak çok mümkün olmuyor. İşte hep duyuyoruz işte IŞİD enerji nakilatlarına saldırdı, IŞİD elektrik hatlarına saldırdı, PKK işte Kerç Ceyhan petrol boru hattına saldırdı. Güvenliği sağlamadan hiçbir anlamda ticareti, ikili ilişkiyi gerçekleştiremiyorsunuz. Şimdi burada yanlış anlaşılan bir nokta var. Bunu zaman zaman diplomatlarla da konuştuğumuzda, yani yabancı ülke diplomatları da ya da yabancı gazeteciler de bize soruyor. Türkiye nasıl bir güvenli bölge oluşturacak? Bu bir güvenli bölge değil aslında. Bu bir güvenlik koridoru. Yani Türkiye biraz önce anlattığımız o yapmış olduğu operasyonlarla o hakim tepeleri kontrol altına alıp hakim olamadığı tepelerde de sürekli git gel operasyonlarıyla beraber işte hani girdi çıktı operasyonlarıyla beraber Türkiye burada bir güvenlik koridoru oluşturacak. Buralara bir daha PKK'nın ya da işte farklı terör örgütlerinin girmesinin önüne geçilmeye çalışılacak. 30-40 kilometre denmesinin sebeplerinden bir tanesi işte o garaya kadar inilebilir mi düşüncesi var. Şimdi söylediğim gibi Türkiye'nin yapmış olduğu operasyonlardan sonra Irak'ın kuzeyinden baskılanan bir PKK var. Irak'ın kuzeyinden baskılanan PKK ne yaptı? Özellikle Irak'ın kuzeyindeki o dağlık alandaki 800 köyün de boşaltılmasına sebebiyet verdi. Yani şimdi böyle de bir durum var. Şimdi burada güvenlik koridorunun oluşmasıyla beraber buradaki halkın da geri yerine dönüşü, işte savaş nedeniyle etkilenen bölgelerin yeniden yapılması gibi konular da gündeme gelecek. Bunlar da bence son derece önemli. Yani Irak yerine girmeyi sağlayacak. Tabii ki aslında Türkiye'nin yapmış olduğu operasyonlar, yani Türkiye kendi sınırları içerisinde bir güvenlik sağladı zaten. Yani işte kaç yıldır çok şükür ki Türkiye içerisinde PKK'nın böyle büyük bir operasyonunu, büyük bir harekatını görmüyoruz. Esas mesele dışarıda. Bu da kime zarar veriyor? Aslında Iraklı'ya zarar veriyor. Nitekim Türkiye'nin kırsal alanda yapmış olduğu operasyonlardan sonra daha şehirlere doğru kaymaya başlayan bir terör örgütü varlığından gördük. Nerelere yoğunlaştılar? Süleymaniye'den başlayacak hatla beraber Süleymaniye, daha batıya geleceğimizde işte Kerkük, Mahmur, daha böyle kuzey batıya doğru çıktığımızda yine Telefer, Sincar bölgeleri tamamen şu an PKK'nın etki alanı içerisinde kaldı. Böyle olunca ne oldu? Irak otoritesiyle temas haline gelmeye
başladı. Karşı karşıya gelmeye başladılar.
2023 yılında yakından takip eden dinleyenlerimiz belki hatırlarlar. Zaman zaman Irak ordusu ve PKK arasında çatışmalar çıktığını duyduk. PKK'nın Irak güvenlik güçlerine saldırdığını duyduk. PKK ile Peşmerge arasında çatışmalar olduğunu duyduk. Böyle olunca temas başladı. Tabi bu biraz önce söylediğimiz gibi, yani her ne kadar Türkiye'nin operasyonları bu konuda etkili olmuş olsa da PKK'yı birincil tehdit haline getiren unsurlardan bir tanesi Irak açısından da Irak'ın içerisinde yaşamış olduğu gelişmelerdi. Şimdi Irak 1980'den bu yana bir savaş içerisinde. 80-88 İran-Irak Savaşı, 91 Birinci Körfez müdahalesi, işte 96'da iç karışıklıklar oldu, işte BM ambargosu uygulanmaya başladı. 2003'te Amerika müdahale etti. 2003'ten sonra zaten bugüne kadar, belki de 2020'ye kadar istikrarsız bir ülkeden bahsediyoruz. 2006'da mezhep savaşı, 2010'da terörle, El-Kaide ile mücadele, işte Amerikan askerlerinin çekilmesi meselesi vardı. Sonra Arap Baharı süreci başladı. 2012-2013'te Irak'ta protesto gösterileri oldu. 2014'te IŞİD girdi. 3,5 yıl IŞİD'le mücadele sürdü. Evet. Yani böyle bir solukta bile anlatamıyorsunuz bu meseleyi. Evet. 2019'a geldiğinizde de Irak'ta protesto gösterileri meydana geldi. Irak kendi iç politik problemleriyle uğraşırken, kendi iç güvenlik sorunlarıyla uğraşırken, halen altyapısında problemler varken, devlet kurumsallaşması halen sağlanamamışken, başka hani bir dış tehdit olarak görülen bir tehditsel faktörü de birinci tehdit önceliklerini almadı. Ama 2021'den itibaren Irak'ın iç dinamiklerinin de değişmeye başladığını görüyoruz. Dış müdahale nispeten eskiye nazaran azalmış durumda. Yani İran müdahalesi ve Amerikan müdahalesi gittikçe düşüyor. Iraklılar
onlar daha farklı yerlerde kendi aralarında başladı.
Evet evet, ama işte peki mesela ne? Kasım Süleyman'ın öldürülmesi bence bu konuda Irak'taki işte İran etkisinin kırılmasına son derece önemliydi. Yerine gelen Kani bu konuda o kadar yani Kasım Süleyman'ı kadar etkili olamadığını görüyoruz. Ama tabii bunda Irakların pozisyonunun da değişmesinde sebebiyet var. Sizinle program öncesi konuşurken çok güzel bir şey söylediniz. Yani Amerika belki de istemediği şekilde Irak milliyetçiliğini, Iraklılık kimliğini ortaya çıkarttı dediniz. Bu son derece doğru. Yani bir, Amerika'ya da tepki zaten son derece yüksek her kesimden. Belki burada biraz Kürtleri kenara koymak lazım. Çünkü 2003 sonrası Kürtlerin elde etmiş olduğu o otonom yönetim, o yani otonom yönetimin aslında hukuki bir yapıya dönüşmesinin en önemli faktörü Amerika'nın Irak'a gelişiyle oldu. Ama Amerika'nın da pek çok süreçte Kürtleri de yalnız bıraktığı bir durumla karşı karşıya kaldık. Şiiler Evet, iktidarı Amerikalıların sayesinde aldılar ama İran süreç içerisinde Şiilerle kurmuş olduğu entegrasyon nedeniyle Amerikan karşılığının çok fazla yükselmeye başladığını gördük. Ama İran da belki sınırlarını bu noktada doğru belirleyemedi ve Irakları rahatsız etmeye başladı. Iraklılar kendi kimliklerinin dönüşmeye başladığını, değiştirilmeye başladığını düşünerek artık yavaş yavaş gittikçe bir Iraklılık kimliğine doğru bir dönüşü gördük. Hı hı. İşte 2021'den bu yana özellikle Muhammed Şah Sudani hükümetiyle beraber öncelikle bu Iraklılık kimliğinin gittikçe güçlenmeye başladığı bir süreç. Diğer taraftan iç istikrara kavuşan bir Irak, nispeten daha önceki dönemlere göre altyapıya önem veren, yatırıma önem veren bir hükümetin iktidara gelmesi ve dış politikada özellikle denge arayışında bir ülkeden bahsediyoruz.
Aslında önemli unsurlardan bir tanesi bu oldu herhalde. Yani evet, dış politikada denge arayışı. Çünkü işte Amerikalıları, askerlerinin çekilmesini istedi hükümet. İran'ın etkisinin kırılmasını istedi. Aslında herkese yavaş yavaş cevap vermeye başladı. Hani böyle bir sinmişlik yavaş yavaş ortadan kalkmaya başladı.
Hatırlayacak olursanız Çin-Asya diyalog toplantılarında Suudi Arabistan'da Irak'ta katılmıştı ve orada kendilerinin bu hani ilk kez duyduğumuz bir şeydi. Zira daha önce Çin'le ilişki kuran Adil Abdülmehdi hükümeti Çin'le ilişki kurdu diye Amerikalılar tarafından baskılanmış ve istifa etmek zorunda kalmıştı. Ama Muhammed Şah Sudani biz kuşak yol projesinin bir parçası olmak istiyoruz diye çok net Suudi Arabistan'da ifade etti.
Ve çok önemli projeler başlattı.
Ya, tabii.
Şimdi ben bir noktaya gelmek istiyorum. Bu üçlü ziyareti aslında çok güzel detaylandırdınız ama ortak bildiriden bir kısmını okumam gerekiyor bunu. Lütfen. Sevgili dinleyicilerimiz için. Şimdi birincisi PKK her iki ülke içinde birincil terör tehdit olarak vurgulandı. Terör örgütü PKK artık Irak içinde birincil bir tehdit. Bu metinde yer aldı ilk kez. Bunun yanı sıra mutabakat muhtıraları imzalanacağı vurgulandı ve denildi ki terörle mücadele, ticaret, tarım, enerji, su, sağlık ve ulaştırma alanlarında münasıran çalışacak ortak daimi komitelerin ihtisası kararlaştırıldı.
Evet.
Şimdi bu aslında birçok ülkeyle zaman zaman gördüğümüz bir şey. Yani İran'la mesela 17 kere ortak terörle mücadele mutabakat zaptı imzalanmış, 18 kere enerji mutabakat zaptı imzalanmış vesaire. Ama Irak'la ilk defa böyle bir metin ortaya çıkıyor ve ortak komitelerin kurulması konusunda da tarafların büyük oranda uzlaştığını anlıyoruz.
Tabii,
özellikle Cumhurbaşkanı Ramazan sonrası bir ziyaretinin olmasını öngörüyor.
Doğru.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir ziyaretinin olması öngörülüyor. Bu ziyarette de bunların anladığım kadarıyla birer metine döndürülerek imzalanacağını anlıyoruz.
Muhtemelen bir nokta konacak. Yani Cumhurbaşkanı boş ziyaret etmeyecek.
Evet. Yani zaten uzunca bir süredir ziyaret etmemesinin sebebi de ortak noktanın bunun olması olduğunu anlıyoruz. Şimdi bu enerji ve ulaştırmaya gelmek istiyorum ben. Çünkü ikisini birbirinden ayırmak çok zor.
Doğru.
Baktığımızda Irak'ın kanıtlanmış petrol rezervi yaklaşık 145 milyar varil. Yani bu çok çok büyük bir rakam. Hani Orta Doğu dünya petrol rezervlerinin %8'i. Yani düşünün %10 dediğiniz bütün her şeyin %10'u sizde neredeyse. Doğalgaz da katarsak içine. Çok sığ mesafelerden çıkıyor petrol.
Tabii.
Ve çok kaliteli Kerkük petrolü, Musul petrolü özellikle. Yani böyle 1965-68 arasındaki arabalara doğrudan koyduğunuzda çalıştırıyor. Ben gözümle şahit olduğum için söylüyorum. Ama bir süredir Türkiye-Irak Kerkük yumurtalık petrol boru hattı çalışmıyor.
Evet.
Bu da işte güvenlik ve kendi ülkenin iç siyasi çekişmeleriyle alakalı bir şey. Şimdi bu metin, yani bu komisyonların kurulması bu hattı nasıl etkiler? Ve önümüzdeki süreçte Irak'la Türkiye arasında hayata geçirilecek yeni enerji projelerini bekleyebilir miyiz? Sanırım bunlar önemli.
Tabii. Öncelikle o Ortak Güvenlik Komitesi'nden bir bahsetmek lazım. Çok kısa. Ondan sonra diğerlerine geçmek lazım. Çünkü ilk kez dediğiniz gibi PKK bir yasaklı örgüt olarak ifade edildi. Yasaklı örgüt olarak ifade edilmesiyle beraber artık Irak'ta somut adımlar atması gerekecek.
Hı hı.
Bu diğer alanlardaki ikili işbirliklerini de kolaylaştıracak. Bunlardan en önemlisi Kalkınma Yolu Projesi. Şimdi Kalkınma Yolu Projesi belki hani ilginç bir şekilde Türkiye'de çok fazla gündeme gelmiyor. Ama Iraklılar açısından baktığımızda bir gelecek projesi olarak bakılıyor. Kalkınma Yolu Projesi'ne daha önce Kuru Kanal Projesi olarak Iraklılar tarafından ifade ediliyordu. Geçtiğimiz Şubat ayında, yani bu Şubat değil 2023'ün Şubat ayında Irak Başbakanı Türkiye'ye geldiğinde Muhammed Şah Sudani Cumhurbaşkanı'na yaptığı görüşmede bunu kalkınma yoluna çevirelim dedi. Yani bir olumlanma ortaya çıktı aslında baktığınızda. Şimdi bir tarafta
yani
Kuru Kanal.
Yani bu sayede kalkınacağız diyor baktığınızda.
Evet. Bu bence son derece önemli. Bu hani basit alınacak bir proje değil. Çünkü bunun bir sonraki aşaması, yani sadece Türkiye-Irak arasında oluşturulacak bir proje olarak bakmamak lazım. Bir sonraki aşaması bunun bölgeselleştirilmesi. Şimdi Irak'ın Basra kentindeki Fav limanından Türkiye sınırına kadar bir demiryolu ve karayolu hattı yapılacak. Şimdi bu sadece bir yol hattı değil. Aynı zamanda bu hattın geçmiş olduğu yerlerde bir sanayi siteleri, işte ortak ticaret alanları, merkezleri ve bu bölgelerin kalkındırılması için yatırım olanakları ortaya çıkartılmaya çalışılacak. Şimdi o nedenle bir kere bu hattın güvenliğinin sağlanması lazım. O yüzden de işte belki bu mutabakat noktasına gelmeye başladık. İkincisi, Türkiye-Irak ticaret hacminden bahsediyoruz. Türkiye-Irak ticaret hacmine baktığımızda özellikle evet, yani petrole dayalı yine bir ticaret var ama buna rağmen, kapalı olmasına rağmen bu hat ki yani Şubat ayından itibaren evet, kapalı, geçen Şubat'tan itibaren yani neredeyse bir yılı aşkın bir süredir kapalı ki 6 Şubat depreminden sonra zarar görmüştü, tamir edildi ama Irak'taki anlaşmazlıklardan dolayı dediğiniz gibi açılmadı. Bir yıldır neredeyse bu hattın kapalı olmasına rağmen 20 milyar dolar seviyesini aşmış durumda yeniden ticaret. Bu bile başlı başına çok önemli. Yani bir de bu hattın açık olduğunu gördüğünüzde ki Kerkük-Ceyhan petrol boru hattından günde ortalama 600 bin varil petrol akıyordu. Ki bunun 900 bin varile kadar çıkması, yani çıkartılabilir bir rakam bu. Ama 600 bin varil civarında akıyordu. Şimdi Türkiye ve Irak arasındaki ortak komitelerin kurulmasıyla beraber ki buna Erbil'in de müdahil olmasıyla birlikte ki en son yapılan bu güvenlik zirvesinde Erbil'deki IKB'nin İçişleri Bakanı da dahil olmuştu.
Bu da çok önemli aslında.
Bu bence önemli. Türkiye çünkü zira bu hattın açılması, işte petrol anlaşmalarının yapılması, tekrar ticaret ilişkilerinin gelişmesi konusunda Ankara, Erbil ve Bağdat diyaloğunu önemsiyor. Yani Ankara sadece ben gideyim Bağdat'la ilişkilerimi kurayım değil. Aynı zamanda Erbil ve Bağdat arasındaki sorunların da çözülmesi konusunda bir kolaylaştırıcı faktör olmaya çalışıyor.
Irak'ın kendi içinde istikrarlı hale gelmesi projeleri hızlandıracak. Petrol boru hatlarının yeniden aktif hale gelmesini sağlayacak. Terör velasının ortadan kaybolmasını büyük oranda aslında yani, sağlayacak.
O yüzden Erbil-Bağdat uzlaşısı ve uyumu da son derece önemli. O nedenle hani Türkiye'nin yaptığı şey sadece aslında bir bakıma hani tek taraflı işte biz PKK'yı elimine edelim ya da hani ticari çıkar elde edelim değil. Aynı zamanda Irak'ı da istikrara kavuşturuyor baktığınızda. Ve zaten Türkiye'nin yapmış olduğu operasyonlara biz hep diyorduk ya Irak'ın egemenliği de savunuluyor bu anlamda. Çünkü Irak Anayasası Irak'ın içerisinden yabancı herhangi bir güce başka bir devlete saldırmasına izin vermiyor diye bir madde var.
Evet.
Vermez diye. Sen yapamıyorsun bunu. Bak Türkiye yapıyor.
Evet.
Oluyor. O nedenle önümüzdeki süreçte özellikle kalkınma yolu konusunda atılacak adımların ben çok önemli olduğunu düşünüyorum ki bu konuyla ilgili çalışmalar başladı hali hazırda.
Yani Fav limanı lansman toplantısı vardı Türkiye'de. Evet, Türkiye kısmı ile ilgili.
Evet. Fav limanı zaten neredeyse 2028'de bitirilecek gözüyle bakılıyor. Fav limanı bittikten sonra ki Fav limanı Ortadoğu'nun en büyük limanı olacak. Yani Fav limanındaki dalga kıran boyutunun uzunluğu Guinness Rekorlar kitabına girmiş durumda. Yaklaşık 15 kilometre civarında. 54 kilometre karede bir alanı olacak limanın. Bu Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Dubai'deki limanı bile geçmiş durumda şu an. Yani Orta Doğu'yu şekillendirecek.
Zaten yani hani Birleşik Arap Emirlikleri'ni geçecek.
Yani bu sadece hani... Hani dinleyenlerimiz burayı bu kalkınma yolu projesine dikkat etsinler diye söylüyorum. Yani sadece iki ülke ilgilendiren bir proje değil. Orta Doğu denklemini de değiştirecek bir
şimdi
proje.
Şimdi zaten baktığımızda Katar en başından talip olduğunu sıvılaştırılmış doğalgaz konusunda. Ben buradan Türkiye üzerinden bunu Avrupa'ya gönderirim kısmında.
Tabii.
Çok net. Basra'da çıkan çok ciddi miktarda petrol var. Bu petrolün de Avrupa'ya taşınması söz konusu. Niye böyle söylüyoruz şimdi? Bu projeye niye bu kadar önem veriliyor? Çünkü Rusya-Ukrayna arasında bir savaş var. Avrupa Rusya'ya sırtını döndü. Rusya Avrupa'ya sırtını döndü. Kuzey Akım Boru Hattı projesi çalışmıyor.
Tabii.
Bu süreç içerisinde Türkiye'nin bir enerji merkezi haline gelme projesi var. Çin'in kuşak yol projesi var aynı anda. Dolayısıyla Avrupa birazcık böyle kaynaklarını çeşitlendirmek istiyor. Bu süreçte de var olabilecek Rusya'yı dışlayan her projeye doğrudan destek verdiğini görüyoruz.
Şimdi bununla beraber bakıyorsunuz. Aden Körfezi'nde problemler var. Kızıldeniz'de problemler var.
Evet.
Uluslararası ticaret de aksıyor. Güney Afrika'yı kullanırsanız yani navlun fiyatları
gemi taşımacılığı inanılmaz yüksek.
Tabii gemi taşımacılığı çok çok yüksek. En kısa yol işte kuzey güney.
En kısa ve güvenli yol.
Evet, en kısa ve güvenli yol. Bu da çok önemli. Hem kuzey güney hattında hem doğu batı hattında bu hat kalıyor. O yüzden de bu hatta yönelik ciddi bir açıkçası artık ilgi de oluşmaya başladı. Çünkü bir de en gerçekleştirilebilir hat. Hı hı. Dikkat edecek olursanız geçen Eylül'de Hindistan'da yapılan G20 zirvesinde IMEC projesi diye bir proje çıkmıştı. İşte Hindistan'dan başlayan Avrupa'ya uzanacak, işte Orta Doğu'yu kat eden İsrail'e gelen, İsrail'den de Avrupa'ya gidecek bir yol güzergahı belirlenmişti. Amerika destek veriyordu, İtalya destek veriyordu, bir sürü ülke destek veriyordu. Gazze Savaşı ile çöktü.
Evet.
O yüzden tek gerçekçi, belki de en güvenli yol olarak Kalkınma Yolu Projesi beraberine geldi. İşte bu beraberinde sizin de söylemiş olduğunuz gibi hem Orta Doğu'daki enerji ticaretini hem emtia ticaretini oldukça artıracak ve geliştirecek bir mesele. Bu sadece Orta Doğu enerjisinin taşınması değil, aynı zamanda Irak'taki enerji altyapısının da gelişmesine sebebiyet verecek. Çünkü savaşlar Irak'taki enerji altyapısına çok ciddi darbe vurmuş durumda. Her ne kadar şu an 5 milyon varil civarında bir petrol çıkartılıyor olsa da bu Irak'ın kapasitesinin çok çok altında. Evet. Yani savaş şimdi, öncesi döneme ancak gelinebilmiş.
Ben de şimdi,
onun ötesinde çok özür dilerim. Onun ötesinde Irak'taki doğalgaz havaya uçuyor. Hı. Yani siz de biliyorsunuz ki yani petrol ulaşabilmeniz için önce üst katmandaki doğalgazı çıkartabilmeniz
evet,
lazım.
Petrol gazını alacaksınız.
Bunlar yakıyorlar. Irak'ta enerjiye halen 24 saat verilemiyor. Bunun enerjiye de çevrilmesi ihtimali var. İşte güneş enerjisi çok önemli Irak için. Çünkü yani belki de tüm yıl güneş alan bir ülkeden bahsediyoruz. Yani bu bölgesel kalkınmayı da beraberinde getirecek. Çünkü buna söylemiş olduğunuz gibi hem Suudi Arabistan destek verebilir, Birleşik Arap Emirlikleri'nin desteği buna alınabilir ki Cumhurbaşkanı bununla ilgili net ifadelerde bulunmuştu. Zaten Katar söylediğiniz gibi buna teşne bir durum. O yüzden bölgesel bir kalkınma modeli olarak ortaya çıkartılabilir diye düşünüyorum ben.
Şimdi Kerkük Yumurtalık Petrol Boru Hattı evet Irak'la aramızdaki en büyük enerji projesi ama işte yine belirttik Irak'ın doğal gazı hali hazırda göğe yükseliyor. Yani hani herhangi bir şekilde kullanılamıyor ya da yakılıyor. Önümüzdeki süreçte de Türkiye'nin Kalkınma Yolu Projesi ile birlikte Irak'ta yeni proje enerji projelerinin de gündemde olduğunu anlıyoruz. Ya var mı böyle netleştirilmeye başlanılan bir şey? Sık sık da Bağdat'a giden biri olarak size soralım.
Ya net projeler yok. Çok konuşulan şeyler var. Mesela Çemçemal Kormor'daki doğalgaz meselesi konuşuluyor. Türkiye buna talip olduğunu ifade etmişti. Burası önemli. Hani hem Türkiye'ye çok yakın bir petrol boru hattı var. Onun yanına bir doğalgaz petrol doğalgaz boru hattı çekilerek Türkiye'ye çok yakın bir şekilde getirilebilir. Irak'ın güneyinde Basra bölgesinden çıkartılan doğalgaz. Orada tabii İran etkinliğini de göz ardı etmemek lazım. Burada İran'ın nasıl tavır alacağı da bu ilişkileri şekillendirecek. Bir anda biliyorsunuz hani İran çok müdahil olabiliyor Orta Doğu'daki sınırlara. Ama buradaki tek yani buradaki en önemli avantajımız Irak'ın çok dirençli olması bu kez. Tabii yani Irak petrolü deyince Türkiye özellikle petrol konusunda da Irak'la ilişkilerini çok daha sıkılaştırabilir. Biraz önce Basra'dan bahsettiniz. Yani siz de biliyorsunuz ki yani piyasada değerlendirilen 4 petrol var. Bir tanesi Basra petrolü.
Evet.
Basra Brent petrolü bir değer yani. Evet. Hani baktığınızda o yüzden Irak petrolünün ne kadar önemli
yani,
olduğunu.
O kalitedeki petrole Basra petrolü.
Basra petrolü deniyor. Evet yani hani bu çok önemli ve hani Irak'ta çok klasik bir tabir vardır. Derler ki ayağınızla kazısınız petrol çıkar. Hı-hı. Irak'a siz de gittiniz biliyorsunuz. Irak'ın pek çok yerinde böyle o hava çok sıcak olduğu için yaz aylarında böyle yanan böyle öbekler görürsünüz. Böyle bir anda kendiliğinden
tutuşan.
Adev alan tutuşan. İşte yani petrolün bir anda yüze vurmasıyla oluyor. Böyle petrol alanlarını görüyorsunuz. O yüzden Türkiye'nin de bu konuda Irak'ın teknolojisini geliştirme konusunda, Irak'taki yatırımları geliştirme konusunda, Türkiye'nin tecrübelerini aktarma konusunda faydalar olabilir. Ki bu sadece Irak'la ilgili petrol ve işte güvenlik konularında değil. Mesela Türkiye dendiğinde Irak'ta çok klasikleşmiş artık böyle bir siyasi tabir haline gelmiş. Türkiye bize su vermiyor oluyor. Yani Irak'ın esas buradaki problemi Türkiye'nin su vermemesi değil. Irak'ın su yönetimini yapamaması.
Evet. Ki, uzun zamandan beri konuşuluyordu ki bu güvenlik zirvesinde de o konuda bir çalışma grubu kurulması kararlaştı.
Kuruldu zaten. Bu hali hazırda aslında kuruldu. Yani bu komite çalışıyor ve Türkiye'nin Irak'ın su yönetimini yapması konusunda çok önemli adımlar atılmış durumda. Türkiye 50 kişiden oluşan bir komite oluşturdu. Bu komite çalışmalarına hali hazırda devam ediyor. Hatta Irak'ta Türkiye ve Irak'ın ortaklaşa Bağdat'ta Türkiye ve Irak'ın ortaklaşa kuracağı bir su enstitüsü kurulması planı var. Bunun binası falan tutulmuş durumda. Bununla ilgili de çalışmalar var. Eğer bu konuda da sorunlar aşılırsa, yani Türkiye ve Irak'ın işbirliğinin ki 2008-2009'larda hatırlarsanız, o zaman da Cumhurbaşkanı Erdoğan başbakandı, Irak'ı ziyaret etmiş ve 48 tane mutabakat muhtırası imzalanmış.
Evet, çok sayıda.
Türkiye, Irak, Ürdün arasında bir ortak ticaret bölgesi kurulması konuşmaları yapılmaya başlanmıştı. Süreç yeniden buraya gelebilir diye düşünüyorum ben. O yüzden Türkiye-Irak arasındaki işbirliğinin bölgesel bir dinamik kazanması Orta Doğu'daki istikrarı da çok başka yere götürebilir gibi geliyor bana.
Doğrudan etkileyecek gibi de zaten görünüyor. Özellikle Fav Limanı projesi hem Avrupa'nın hem de Orta Doğu'nun Körfez bölgesinin belki de buluşacağı bir proje olacak. Ve Merkez Enerji Ülkesi Türkiye projesinde
Türkiye'nin hub olma
doğrudan etkileyecek gibi görünüyor. Evet. Evet, bugün aslında Türkiye-Irak ilişkilerini hem güvenlik hem de enerji bazlı olarak değerlendirme fırsatı bulduk. Konuğumuz Orta Doğu Araştırmaları Merkezi Irak Çalışmaları Koordinatörü Bilgay Duman'dı. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Bilgileri bizimle paylaştınız. Sevgili dinleyicilerimiz, programımızın yapımcısı, Gündem Enerji'nin yapımcısı Gülşen Ayvazlı, teknik masada sevgili dostumuz Sefa Aktan size sesimizin ulaşmasını sağladı. Ben sunucunuz Mahmut Gürer. Hepinize mutlu günler diliyoruz.
Gündem Enerji.